Ayrım 2. Unutulmayan Rüyalar. Aziz Nesin. Sayfa 25. 30 Ocak 1990 Salı, saat 8.20. Nesin Vakfı. Uykumu almış olarak keyifle uyandığım her sabah, yaşam ne güzel, yaşam ne güzel, birkaç kez söylenir dururum. Öyle sabahlarımda her şey bana keyif verir. Hele erken uyanıp güneşin doğuşuna yetişmişsem keyfim sonsuzdur. Çalışma odamın geniş penceresinden doğan güneşin bulutlarda her an değişen, sarının, kırmızının, mavinin her tonundaki yansımaları bana sonsuz keyif verir. Yaşam ne güzel diye yineler dururum. Bu güzellikleri daha uzun seyredip tat almaya zamanım yoktur. Önce ilaçlarımı alırım. Göz damlası, vitamin damlası, renk renk haplar ve her sabah bir aspirin. Tüp gaz ocağına çaydanlığımı koyar, iki çalışma masamdan, dün gece hangisindeki çalışmalarımı yarım bırakmışsam, hangi masanın üstünde yarınki işler yazılı, iş dizelgesi varsa, o masama oturur çalışmaya başlarım. Bir yandan da aklım küçüklerdedir, o gün okula gitmemişlerse, şimdi 2 hafta tatildeler. Küçükleri hep özlüyorum, vakfın içinde bile, hele Sema'yı. İşte bu sabah böyle bir sabahım, yazık ki radyodaki müzik değil. Dün geceki rüyamdan anımsadıklarımı yazıyorum. Bir evdeyim, ahşap bir ev. Evin her yanı döşeme, tavan ve duvarlar hep tahta kaplı, açık renk cilalı tahtalar. Bizim Derinkuyu sokağındaki o eski ahşap ev onarılmış gibi. Evin birkaç kat olduğunu, üst katlardan birinde olduğumu biliyorum görmeden. Ben salonda bir peykirde oturuyorum. Salona birkaç oda kapısı açılıyor. Bu ev benim kadınlarımdan birinin eviymiş. Ama hangisi olduğunu seçemiyorum. Ama o kadınla, kim olduğunu seçemediğim kadınımla konuşuyorum. Salona açılan odaları kiralayarak geçiniyormuş. Kendisi de odalardan birinde oturuyormuş. O anda helal kapısını görüyorum. Bu biçimde yaşamanın iyi olduğunu, kadının, kadınımın geçinebileceğini ama tek helayı kullanmanın zorluğunu düşünüyor ama bunu söyleyemiyorum. Sonra salonda bir iki insan görünüyor. Küçücük bir salon. Yemek yenilecekmiş, konuklarımıza yemek veriyormuş gibiyiz. Oturduğum o peki gibi yerden kalkıyorum. Kalkınca bir de bakıyorum, pantolonum yok, donlayım. Böyle yarı çıplak kalmak, pantolonsuz ya da resmi bir toplantıda ceketsiz, kimileyin ayakkabısız yalınayak, yani eksik giysiyle kalmak, benim tebelleş rüyalarımın motiflerinden biridir. Çocukluğumdan beri bu tebelleş rüyaları görürüm. Bu giysi eksikliğiyle kalışımı kendimce yorumlamışımdır. Herhangi bir yerden birden pantolonsuz, ayakkabısız, ceketsiz, hatta donsuz oluşumu rüyamda anımsamam, yaşamımın tamamlayamadığım, eksik bıraktığım, eksik yanlarını anlatıyor. Örneğin Darüşşafaka Lisesi'ni bitiremeden oradan kaçmıştım. Bu eksikliği içimde hep duymuşumdur. Bana çok acı vermiştir. Sonra askerlikten, subaylıktan, müsteğmenken genç yaşımda mahkeme kararıyla ayrılışımda bende bir eksiklik duygusu yaratmıştır. Üstelik askerlikten ayrılmayı kendim istiyorken, ayrıldım diye her zaman sevinmişken ve benim için ayrılışım çok da iyi olmuşken, yine bu eksik bırakmayı, yarıda bırakmayı hep içimde duymuşumdur. Kolay değil. 5 yıl asker lisesi, 2 yıl harp okulu, 6 yıl orduda subay olarak hizmet, hepsi 13 yıl. Daha bunlar gibi eksik her yarıda bıraktığım, sanıyorum ki bilinçaltıma, belki de bilinç dışıma, bir yerlere gizlenmiş, rüyalarımda kendimi birden eksik giysiyle ayrımsamamla dışa çıkıyor. Benim yorumum bu. Eksik giysili, pantolonsuz filan oluşum başarısızlıklarımı simgeliyor. Peykeden kalkarken donla olduğumu ayrımsayınca hemen yine oturuyorum. Başkaları da donla olduğumu görmesin diye. Salonda kimse kalmayınca pantolonumu giyerim diye düşünüyorum. Sonra ne oluyor bilmiyorum. O odalardan birindeyim ama çok büyük bir oda. O hangisi olduğunu bilmediğim kadınım zehirli kaktüs oluveriyor. Rüyalarımı ben işte bir de bu birden değişimleri için çok seviyorum. Karşımızdaki insan birden değişip başka bir insan oluveriyor, sonra yine değişiyor. İçinde bulunduğumuz yer birden başka bir yer oluveriyor. Ne olağanüstü bir fantazya. Karşımdaki zehirli kaktüs ama şimdiki yaşında değil. 21 yaşındaki haliyle denizden yeni çıkmış uskumruya benzettiğim o günlerdeki canlılığı, tazeliği, diriliğiyle. Ben hangi yaştayım bilmiyorum. Zehirli kaktüsün üstünde açık renk küçük mineler olan basmadan bir entari var. Entari kolsuz ve öne açık üçgen biçiminde iki meme arasındaki boşluk çizgisi görünüyor. Ayakta ve karşı karşıyayız. Keyifli zamanlarımda, o günlerde. Yaptığım gibi iki kolumla belini sarıyorum. Belinin ne denli ince olduğunu düşünüyorum. O zamanlar beli gerçekten de inceydi ve yine o zamanlar belini iki kolumla sarar, havaya kaldırıp belini kollarımın arasında iyice sıkarak "Ben adamı ne yaparım?" diye haykırırdım. Havadaki iki ayağını sallaya sallaya "Ay yapma, ay yapma!" diye çığlık atardı. Ama rüyamda havaya kaldırmadım. Başını göğsüme dayayıp kokladım. Ah, ne güzel bir koku. Kokunun güzel olduğunu söyledim. Alaylı gülerek benim kokudan hiç anlamadığımı, burnumun hiç duyarlı olmadığını, hatta bir yerine örneğin tentirdiyot sürdüğü zaman bile benim çok güzel kokuyorsun dediğimi söyledi. O bunları söylerken ben kulağımın gerçekten duyarsız olduğunu ama burnumun hiç de duyarsız olmadığını düşünüyordum. Böylece ayakta, kollarım onun belinde odada yürüdük. Nereye? Bilmiyorum. Belki kanepeye ya da yatağa uzanacaktık. Geniş odada o önümde, ben geriye doğru yürürken, sağ geride geniş ve köşeli bir koltukta oturmuş, gri giysili, boyun bağlı, 40 yaşlarında tombulla şişman arası bir adam gördüm. Bu ne? Şaşırdım. Demek, deminden beri bu adam odada bizi seyrediyormuş. Ne yapacağımı bilemiyorum. Zehirli kaktüs sanki bir yerde bir eşya unuttuğunu söyler gibi, adamı orada unuttuğunu ya da adamın orada olduğunu unuttuğunu söylüyor. Adama bakıyorum, gri elbiseli, boyun bağlı, çokça tombul, şişman değil. Beyaz tenli, dolgun yanaklı adam başını bizden öte yana çevirmiş, öylece kımıltısız duruyor. Yüzünde hiçbir anlatım yok, bir eşya gibi. Öteye bakıp böyle kımıltısız durarak bizi hiç seyretmemiş olduğunu anlatmak istiyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Dün gece gördüğüm rüyalarımdan belleğimde kalan salt bu işte. Saat 10.25. Berchtesgaden, 8 Mart 1990, Perşembe, saat 12. Evet, daha baştan kestirdiğim gibi oldu. En son 30 Ocak'taki rüyamı yazmışım. Bugün 8 Mart 1990, Perşembe. Şimdi saat 12. Almanya saatiyle. Türkiye'de 13. Hiç olmazsa saat bakımından Almanya'dan ileriyiz çok şükür. Şimdi Alman Alplerinde Berchtesgaden bölgesinde bir pansiyondayım. Böyle bir pansiyonda olmasaydım da yine Nesin Vakfı'nda, Aksaray ya da Ankara'daki evde olsaydım yine yazamayacaktım rüyalarımı işten güçten zaman bulup da. Dün 7 Mart Çarşamba, Hattingen'den trenle Essen'e geldim. Beni Essen'de trene bindirdiler. 8.30'da tren kalktı. Intercity dedikleri çok hızlı ekspres tren. 17.09'da Salzburg'dayız. 9 saat tren yolculuğu ama hiç bıktırıcı değil. Ah ah ah diye diye içimden. Kaç yıl oldu Meral'le Viyana'dan Salzburg'a gelişimiz? 1974 müydü, 73 mü yoksa 75 mi? 16-17 yıl oldu. Salzburg'dan bende kalan şu birkaç anı. Doğa Müzesi, Mozart'ın evi, yerel özelliği olan şemsiyeler, bir gece gittiğimiz oda müziği konseri ve bir gece de Rum meyhanesi ve sonra göller. İstasyonda indim. Bir Alman hanım elinde adım yazılı kartla beni karşılayacak. Kadının adı Frau Rinot. Bavulumla. Kimseler yok. Bir zaman sonra elinde adım yazılı kartonla bir kadın. Uzun trenin arka vagonları önünden koşup tren memurlarına beni sorarken yanına gidip kendimi tanıttım. Gencecik güzel bir Alman kızı. Gardan çıktık. Arabasına getirmesi için beklememi söyledi. Bindim. Az İngilizce biliyormuş. Benim için daha iyi. Yolda Watman Dağı'nı, en yüksek 8.900 feet gösteriyor. Hitler'in evini, Eagle's Nest, kartal yuvasını gösteriyor. Kara arabayla 20 kilometreymiş. Yolda durup bir şeyler aldı. Bu sizin diye bana, Berchtesgaden and its point of interest adlı bir guide albüm getirdi. Kartal yuvasını gösteriyor. Yolda yemek yenilecek restoranı gösterdi. Ben pansiyonda yemek var sanıyordum. Eve geldik. Odamı gösterdi. Kaloriferi açtı. Çay ya da kahve ne istediğimi sordu. Çay rica ettim. Dış kapı içeriden kilitliydi. Zili çalmıştı. İçeriden elektrik yandı. Bir süre sonra kapı açıldı. Rinot'tan genç bir kız. Kucağında 2-3 aylık bir çocuk. Kız kardeşim ve kızım diye tanıttı. Çok yorgundum. Hattingen'de sabah saat 6'da uyanmıştım. 9 saat tren yolculuğu. Trende zaman zaman uyumuş, arada Yüksel Pazarkaya'nın Ben Aranıyor adlı romanını okumuştum. Ama üstümde günlerin, ayların, yılların yorgunluğu vardı. Rinot'un kız kardeşi tepsi içinde demlikle çayı getirdi. İki de küçük kutuda süt ve 4 kek. Kekleri yedim. Çay çok güzel geldi. Bana verdiği albümü okudum. Kapı vuruldu. Bir not geldi, elinde telefon. Salim sahiple konuştuk. Yemeği dışarıda yiyecekmişim. O gece yemek yemedim. Yorgundum. Bir kilometre uzaktaki restorana gidip gelmek zor geldi. Saat 20.20'de yattım. Ancak iki sayfa okuyabildim. Lambayı söndürüp daldım. Güzel bir rüya ile uyandığımda saat 10'du. 22. Hemen rüyamı yazabilirdim. Yazmalıydım da. Sabahleyin yazarım diye düşündüm. Ne yanlış. Bu yanlışı hep yapıyorum. Dünkü gerçek yaşamımı bile bir gün içinde unuturken rüyamı nasıl anımsarım? Gerçek yaşam içinde, rüyalarım içinde onları unutmam sanıyorum ve hep de unutuyorum. Güncemi yazmaya zaman bulamazken nasıl zaman bulacağım da rüyalarımı yazacağım? Olanaksız. Her yeni yıla geldiğimizde günce tutmaya başlarım. Bir gün, en çok iki gün. Yılbaşlarında beni günce yazmaya özendiren, daha çok armağan olarak gönderilen günceliklerdir. Ajanda. Olsun, o bir iki günlük güncelerin bile yararı olacak bana. Rüyalarım için de öyle. Hepsini değil, pek azını bile yazamayacağım belli. Ama nicesini yazarsam kazancım olacak. Gece 22. Tuvalete gittim, yattım. Yine ancak bir iki sayfa okuyup uyudum. Yine bir rüya ile uyandım. Bu kez çok korkulu bir rüyaydı. Yine yazmadım. Oysa saat 6 idi. Rüyalarımı uyanır uyanmaz yazamasam bile hemen not almalıyım birkaç sözcükle ki unutmayayım. Almanya'ya yola çıkmadan bir iki gün önce vizyonda çıkan Rüyalarım Ziyan Olmasın adlı öykümü okudum. Bayıldım, çok sevdim. O denli çok sevdim ki üç güle telefon edip okumasına söyledim. Bilmem okudu mu, okumadı mı? Bu öykümün bu denli güzel olmasının nedeni uyanır uyanmaz rüyamı yazmış olmamdır. Her rüyamı uyanır uyanmaz yazabilsem bir öykü olabilir. Aziz Nesin'in Ayna adlı kitabında yer alan bu öyküyü aynı bağlamdaki diğer yazılarıyla birlikte ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Yayıncının notu. Rüyanın öykü olabilmesi için tıpkısının yazılması gerekmez elbet. Gerçek yaşamın tıpkısının yazılmasının öykü olamayacağı gibi. Rüyalarım Ziyan Olmasın öykümü öyle sevdim ki yeni kitabıma bu adı vermeyi düşünüyorum. Saat 6'da uyanınca gördüğüm o korkulu rüyayı hiç unutmayacağımı sanıyordum. Oysa onu da unuttum. Korkulu rüyalar beni hep şöyle düşündürmüştür. İnsan rüya görürken, rüyayı tıpkı gerçek yaşam gibi yaşadığından korkudan ölebilir. Özellikle ölüm korkusunun bende kök saldığı 50-60 yaşlarım arasında bunu çok düşündüm. Kimi uykuda ölümler için şöyle söylenir. Akşam güle oynaya eğlenip yattık, sabah kalktık ki ölmüş. Ne güzel bir ölüm, acı çekmeden hiç. Hiç acı çekmeden ölen adamın korkulu rüya görüp görmediğini araştırmak, soruşturmak ve öğrenmek olanağı yoktur. Ama bana öyle geliyor ki, ne güzel, uykusunda hiç acı çekmeden öldü denilenler, gördükleri korkulu rüyanın etkisiyle yürekleri duranlardır. İnsan gerçek yaşamında, rüyasında korktuğu kertede korkamaz. Çünkü gerçek yaşamda olaylar, doğal yasalar içinde oluşurlar. Oysa rüyada yaşadığımız olaylar doğaüstü ve olağanüstüdür. Onların bağlı olduğu hiçbir yasa, kural yoktur. Bu yüzden bizi gerçek yaşamdaki korkutucu olaylardan kat kat daha çok korkuturlar. Hasan Ali Ediz'in ölümünün böyle olduğu söylenir. Eşi Leman Hanım'a bunun doğru olup olmadığını sormaktan hep çekinmişimdir. Denildiğine göre gece çok korkulu bir rüya görmüş. Uyanınca gerçekle rüyayı ayırt edemeyip, rüyasında korktuğu o şeyden kaçıp kurtulmak için kendisini yatak odasının penceresinden atmış ve ölmüş. Hasan Ali Ediz için anlatılan bu olay doğru olmasa bile hiç olmayacak bir olay da değildir. Rüyamızı çoğunlukla gerçekten ayıramayız. Seyrek de olsa rüya gördüğümüzü, gördüklerimizin rüya olduğunu bilerek, hatta bunu rüyada kendimizle tartışarak gördüğümüz rüyalar da vardır. Ama çoğunlukla gördüğümüz rüya, o rüyayı görmekteyken bizim için gerçek yaşamın kendisidir. Rüya yorumlarına haberimiz ve bilgimiz olmadan olmuş ya da olacak şeylerin rüyada görüldüğüne, görülebileceğine hiçbir zaman inanmadım. Şimdi de inanmıyorum. Böyleyken 1953 yılında Levent'te Oluş Kitabevi'ni kurup çalıştırdığım bir gece rüyamda babamı ölmüş gördüm. Rüyanın öyle etkisindeydim ki babamın gerçekten ölmüş olabileceğini düşünüyordum. Saat 2 ya da 3 giyinip çıktım sokağa. O saatte otobüsler çalışmıyor, dolmuşlar yok, taksiyle gidecek param da yok, kış günü soğuk. Levent'ten Koca Ragıp Paşa'daki Laleli, babamın evine yürüyerek geldim. Kapıyı çaldığımda hava daha yeni ağrıyordu. Kapıyı çaldım, bekledim. Çünkü babam 4. kattan inip ahşap evdi, kapıyı açacaktı. Kapı açıldı. Bembeyaz sakallı babacığım uzun paçalı Amerikan bezinden donuyla karşımda yataktan kalkıp gelmiş. Şaşırdı ama şaşkınlığı söze dönmedi. Merakı gözlerinden belliydi ama her zamanki gibi kapıyı açıp gel oğlum dedi. İçeri bile girmedim. Bayiden, genel gazete dağıtımcısından, Levent'teki dükkanım için gazeteleri alıp dükkana götürmenin zamanı gelmişti. Merak ettim de şöyle bir uğradım baba dedim. Merak içinde ivecenlikle ta Levent'ten Laleli'ye koşuştura koşuştura gelişimden sonra babamı Yaşar görmenin sevinciyle Babıali'ye gidip bayiden gazeteleri aldım. Kaldığım pansiyonda o korkulu rüya ile saat 6'da uyandığımda yüreğimin çarpıntısı çok yüksekti. 50-60 yaşlarımdaki o ölüm korkusu nedense şimdilerde yok. Doğal olarak elbet yine ölüm korkusu var ama doğal bir korku, umarsızlık yok. Neden böyle oldum? Ölümle savaşılamayacağını anladığımdan mı, ölüme teslim oluşumdan mı, umarsızlıktan mı? Rüyadaki korkunun öyle etkisindeydim ki bir süre yataktan kalkamadım. Sanki yüreğim duracakmış gibi. Ne şaşılası, 50-60 yaşlarımdayken şimdiki gibi yürek hastalıklarının hiçbiri bende yokken ölümden korkuyordum da, şimdi bütün bu hastalıklar içinde artık öyle korkmuyorum. Gördüğüm o korkulu rüya çok daha korkunç olsa, benim hastalıklı yüreğimin durmasına neden olabilir ve o zaman herkes, ne güzel, rahat döşeğinde öldü der. Her ne olursa olsun, kimsenin nedenini bilmediği bir biçimde rüya görürken ölüvermek, yeğlenecek bir ölüm biçimi. Biraz dinlendikten sonra yataktan kalktım. Yine tuvalete gittim. Rüyamı yazıp yazmamakta ikircimliydim. Buraya dinlenmek için geldiğimi düşünüp yattım. Ancak romandan 2 sayfa okuyabilmiştim. Lambayı söndürüp uyudum. Saat 9'da uyandığımda o korkulu rüyamı da unutmuştum ama gördüğüm sonuncu rüya anlığımdaydı. Kahvaltı servisini yapan Rinot'a banyoda sabun ve şampuan olmadığını söyledim. Bunları dışarıdan alacağımı söyledi. Demek yöntemleri bu. Yoksa unutur mu hiç Alman? Kahvaltıdan sonra yazacaktım. Kahvaltı ettim. Dışarı çıkıp o tertemiz havada doğanın sessizliğini dinleyerek yalnızlığımın kolunda 1 saat yürüdüm. Odama döndüm. Bakkaldan sabun ve şampuan almıştım. Yıkandıktan sonra rüyamı yazmak için masaya oturduğumda o son rüyamın da ayrıntıları dökülmüştü. Kala kala şu kalmıştı belleğimde. Cemal Süreyya ile birlikteyiz. Neresi bilmiyorum ama bir odadayız. Benim vakıftaki çalışma odam olabilir. Bir çalışma masasındayız. Ben masanın çalışılacak yerinde sandalyedeyim. Cemal Süreyya sol yanımdaki sandalyede oturuyor. Masanın üstü tepeleme benim notlarım yazılı kağıt parçalarıyla dolu. Parça pürçük kağıtlar eski püskü. Kimisi mukavva kutu parçası, kimisi kağıt peçeteye, kağıt mendile yazılmış. Demek o masa benim masam. Bu kağıt parçalarına benim şiirlerim ve şiir notlarım yazılı. Cemal bunları tek tek alıp düşüncelerini söyleyerek seçiyor. Niçin seçtiğini bilmiyorum. Neler söylediğini de anımsamıyorum. İşte o rüyadan belleğimde kalan yazık ki salt bu sahne. Oysa bu sahnenin önceleri sonraları vardı. Aynı gecede 3 kez uyandığımda 3 başka rüyanın sonundaydım. Her zaman da böyle oluyor. Bundan çıkardığım sonuç şu. Demek ben her uyuduğum zaman rüya görmekteyim ama uyandığım zamanki son rüyamı anımsıyorum ya da gördüğüm rüyanın etkisiyle uyandığım için o rüyayı anımsıyorum ya da öyle etkileyici bir rüya görüyorum ki çok sonra uyandığımda yine anımsıyorum o rüyayı. Bana öyle geliyor ki hiç rüya görmediğini söyleyenler, gördükleri rüyaları anımsamayanlar, yaşanmış bir olay ister gerçek yaşamda ister rüyada anımsanmıyorsa o olay yaşanmamış yani yok demektir. İşte bu yüzden günü gününe yaşananı yazmak, günce tutmak, hatta anı yazmak çok önemli. Yaşadıklarımdan yazıp bir yana koyduğum öyle yaşanmış olaylar var ki ancak o yazıları, o notları, mektupları okuyunca anımsıyorum. Bu, günce tutmak, yaşadığını bilmek demek oluyor. Tembellikten değil, zamansızlıktan günce tutamadığım için yarınki işler yazıtı ve her akşam ertesi gün yapacağım işleri not ettiğim kağıt parçalarını bile dosyalarımda saklıyorum. Çünkü bu kağıt parçalarındaki notlar bile bana unuttuğum kendi yaşamımı anımsatıyor ve ancak anımsayınca o yaşanmış olayları gerçekten yaşamış oluyorum. Rüyalar görüldükten sonra hemen yazılmazsa unutulduğu gibi yıllar yılı hiç unutulmayan rüyalar da var. Bunlardan biri Çiçu'yla ilgilidir. Bu rüyayı göreli 45-50 yıl oldu. Hala unutamadım ve sanırım hiç unutmayacağım. Neden? Bu rüyamı da o zamanlar öykü olarak yazmıştım. Ayda Bir dergisinde yayımlanmıştı. Suat Yalaz da resimlemişti. Öykü olarak yazmasaydım bu rüyamı yine anımsar mıydım? Bilemem. Öykü olarak yazdıktan başka çok şaşılası bir şey, elbet büyük bir rastlantı, o rüyayı 1968 galiba yılında aynen yaşamıştım. Çiçu bir gece Fener yolundaki evime geldiğinde, bir bol zaman bulursam bu 50 yıldır unutulmayan rüyayı da yazarım. Şimdi ayırdına vardım ki unutulmayan rüya da güzel bir kitap adı olabilir. Rüyalarımı not etmeye zaman bulamadığım bu son 36 günde gördüğüm rüyalardan birkaçından kimileri ayrıntıları dökülmüş olarak belleğimde. İşte birinden kalan iz. Sanırım Mart gecesi Düsseldorf'ta Fashion House karşısındaki pansiyonda gördüğüm. YÖK Başkanı Doğramacı, İsmet Paşa'nın sınıf arkadaşıymış. İsmet Paşa'da İhsan Doğramacı'nın bir kötü yanını kanıtlayan bir belge varmış. Birileri bu belgeleri gösterirken ben İhsan Doğramacı'nın İsmet İnönü'nün nasıl sınıf arkadaşı olacağını düşünüyorum. Kendi kendime İsmet Paşa yaşlı diyorum. Ben böyle düşünürken daha önce ayrımına varamadığım İsmet Paşa yanımızdan kalkıp yürümeye başlıyor. Onu arkasından görüyorum. Öyle dinç ve diri yürüyor ki. Sanki kendisini yaşlı olarak düşünmemi yalanlar gibi asker adımlarıyla yürüyor. Ayaklarında kahverengi çizmeler var. Tıpkı bir harp okulundayken başbakanlıktan ayrılmıştı. At binip okul önünden geçtiği o süvari kılığında öyle sert adımlar atıyor ki. İhsan Doğramacı'nın sınıf arkadaşı olabilecek gençlikte ve belgenin doğruluğunu kanıtlamaya çalışırcasına. İşte o rüyadan belleğimde kalan da bu sahne. Rüyaların bir güzelliği de işte bu. Ölmüş bir insan hem de gençlik yaşında olarak rüyanızda sizinle yaşıyor. Üstelik ben İsmet Paşa'yla hiç birlikte olmamıştım. Bir gecede Nesin Vakfı'nda gördüğüm bir rüyanın çirkin ve iğrenç bir sahnesi hala belleğimde. Mihri Belli ile konuşuyoruz. Esat Adil'de yaşıyormuş. Mihri Belli, Esat Adil'i aşağılamak için onun pantolonunun düğmelerini çözüp pantolonunun içine boşaldığını söylüyor. Çok canım sıkılıyor. Sözde Esat Adil öyle yaşlanmış ve politikadan çekilmiş ki. Yoksa nasıl olur? Esat Adil'e gideyim diye düşünüyorum. Yaşlı olduğu için kendisi politik eylemleri yürütemez ve eylemlere katılamaz ama kim bilir ne düşünceler önerir ve neler salık verir. Böyle düşünürken Esat Adil ölmemiş miydi diye soruyorum kendime. Rüyamda kendimle tartışıyorum. Ölmüş müydü, yaşıyor mu? Çok yaşlı olarak yaşıyor mu, öldü mü? Freud ve Adler'e ve bütün ruh bilimcilere göre bu rüyanın çözümlenmesi kim bilir beni nasıl açıklar. Rüyada utanma, baskı, özdenetim yok. Hepsinde değilse bile kimi rüyada insanın bilinçaltının, bilinç dışının olduklarından başka biçimlerde ortaya çıktığına inanıyorum. Ancak bunun bilimselliği psikiyatrlar elinde bana pek inandırıcı gelmiyor. Madrabazlığa, palavraya, atmaya pek yatkın bilim ama yine de bilim. Bir rüyamda da yine çıkılması çok zor dik bir yerlerden çıktım düşe kalka. Bu benim tebelleş rüyamdır. Bence yaşamım boyunca engellerle, zorluklarla savaşımımı anlatır. Ya aynı rüyada ya başkasında iğrenç kılıklı, hepsi serseri, pis, çirkin bir kalabalığın içine düştüm. Bu da benim tebelleş rüya motiflerimden biridir. 3-4 ayda bir rüyamda bu iğrenç ve korkunç durumu yaşarım. Cıvık cıvık pis, yarıdan çok çıplak, yırtık pırtık paçavralar içinde, yaralı, çirkin insanlar arasında bulurum kendimi. Hırsızlar, sapıklar, hastalar, sakatlar. Kimileyin o dik araziyle bu insanlar birlikte olur, alay ederler. Bir rüyamda bulunduğum o dik yerden erimiş asfalt gibi, kaygan sulu kil gibi, yarı katı, yarı sıvı neft gibi bir şey akıyordu. Tırmanmak için adım attıkça ayağım kayıyordu ve çevremdeki o kalabalık çılgın bir eğlence içindeydiler. Sanıyorum ki rüyalarımın bu tebelleş sahneleri, geçmişimde yaşadığım o zor günlerimin, nezarethanelerde, jandarma karakollarında, kapı altı denilen yerlerde, tutuk evi, cezaevi ve hücrelerde, anıları olarak rüyalarımda canlanıyor. Rüyalarımın bir tebelleş motifi de çok güzel bir görünüm. Birbirinden güzel konutlar arasından geçerim. Yollar, bahçeler olağanüstü, evlerin mimarisi özgün. Burası benim doğup büyüyüp yaşamakta olduğum İstanbul'dur da ama ben görmemişimdir. Şaşar şaşar kalırım kendime. Nasıl olmuş da bu güzel yerleri görmemişim diye. Nesin Vakfı'nda rüyamda bir gece böyle güzellikler görmüştüm. Kesin yazmaya kararlıydım. O güzelliklerin en ince ayrıntıları bile belleğimde kazılıydı. Yatak odasından çalışma odama indim. Çocuklar yarınki işler notu, şu bu, postadan gelenler, gazeteler derken haftalar geçti, yazamadım. Bence rüyaların en güzeli Tayfun oğlumun rüyası. Tayfun oğlum 8 yaşında. Vakfa geleli 4 yıl oldu. Not etmişim. 23 Şubat 1990 Cuma günüydü. Sabah çalışma odamdaydım. Okul arabasına giden çocukların gürültülerini duyuyorum. Kapı birden açıldı. Tayfun top gibi daldı içeri. Dede, dede diye bağıra bağıra koşarak yanıma geldi. Öyle coşkuluydu ki sözler ağzına sığmıyor, konuşamıyordu. Dede, her zamanki gibi yüzünü iki elimin arasına alıp öptüm. Ne oldu canım? Kıkır kıkır gülmeye başladı. Bir muştu verir gibi, seni rüyamda gördüm dedi. Öyle gülüyordu ki, nasıl gördün oğlum? Sen de küçükmüşsün, bizim kadarmışsın, rüyamda bizimle oynuyordun. Öyle gülüyor, öyle gülüyordu ki. Arabaya yetişmesi için adını seslendiklerinden başka bir şey anlatamadı ama, gördüğü rüyadan da güzel bir şey söyledi. Dede, bu rüyamı hiç unutmayacağım. Güle güle gitti, arkasından baka kaldım. Ben bu çocukları ne çok seviyorum. Rüyalar işte bunun için güzel. 8-9 yaşındaki Tayfun, 75 yaşındaki dedesini kendisi gibi 9 yaşında görebiliyor. Bundan güzel ne olabilir Tayfun için? Ve bu rüyamı hiç unutmayacağım dede, diyor. Belki şimdiye dek çoktan unutmuştur bile. Ama önemli olan Tayfun'un rüyasını unutmak istemeyişi. Ah Tayfuncuğum, bütün yaşamın unutulmayacak güzelliklerle geçsin. Rüyalar öyle güzeldir ki, gerçek yaşamımızda yaşadığımız güzellikleri anlatabilmek için rüya gibi deriz. Hiçbir zaman çirkinlikler için rüya gibi demeyiz. Berchtesgaden, 8 Mart 1990, 22.30, Almanya saati. İkinci ayrımın sonu, sayfa 41.